Ayrım 13.
Büyük Peru krallığında kadınlar bellerinden aşağısına öyle yırtmaçlı bir kumaş sararlar. Öyle dardır ki bu etek, ne kadar edepli olmak da isteseler her adım atışlarında edep yerleri gözükür. Gerçi kadınların bunu erkekleri kendilerine çekmek için yaptıklarını, çünkü o ülkede erkeklerin kendi cinslerine düşkün olduğunu söylerler. Ama şu da denebilir ki bunu yapmakla kaybettikleri kazandıklarından fazladır. Çünkü tam bir açlık, hiç değilse göz doyurulan bir açlıktan daha zordur. Livia da der ki, namuslu bir kadın için çıplak bir erkek bir resimden fazla bir şey değildir. Lakedemonyalı kadınlar, ki evliyken bizim kızlarımızdan daha bakireydiler, her gün şehirlerinin delikanlılarını çıplak güreşir, yarışırken görüyorlardı. Kendileri de yürürken bacaklarını kapamaya pek önem vermiyorlardı. Çünkü Platon'un dediği gibi namusları, uzun eteksiz, yeterince örtüyordu onları. Ama Augustinius'un sözünü ettiği bir takım adamlar çıplaklığı öyle akıl dışı bir baştan çıkarma gücü olarak görmüşlerdi ki, kadınların mahşer günü kendi cinsellikleriyle mi, yoksa o kutsal ülkede bizi baştan çıkarmamak için erkek olarak mı dirileceklerinden kuşkuya düşmüşler. Kadınları türlü yollardan aldatıp azdırıyoruz kısacası. Durmadan hayallerini coşturuyor, dürtüklüyoruz. Sonra da dişiliklerine lanet okuyoruz. Doğrusunu söyleyelim, biz erkeklerin hemen hepsi kendi günahlarından çok karısının günahlarından gelecek ayıptan korkar. Kendi vicdanından çok karısının vicdanı üstüne titrer. Aman ne fedakarlık. Tek karısı ondan daha iffetli kalsın da hırsız olmaya, yemin bozmaya, karısının adam öldürmesine, aforoz edilmesine razıdır herkes. Kötülükleri ne haksızca değerlendirmek bu. Kadınlar da biz de cinsel taşkınlıktan daha zararlı, daha insanlık dışı binbir ahlaksızlığa düşebiliriz. Ama kötülükleri doğaya göre değil, kendi çıkarımıza göre ölçüyoruz. Bu yüzden de tutarsız türlü biçimler alıyor kötülükler. Ahlak kurallarımızın sertliği, kadınların cinsel düşkünlüğünü doğal niteliği aşan daha azgın, daha sapık bir hale getiriyor ve böylece düşkünlüğün sonuçları nedenlerinden daha kötü oluyor. Bilmem Sezar'ın, İskender'in kazandıkları savaşlar daha mı çetin olmuştur genç ve güzel bir kadının, bizim gibi beslenen, gün ışığına, dünyaya açılan, bunca ters örnekler gördükçe gören, durmadan azgın saldırılara uğrayan bir kadının iffetini savunmasından. Hiçbir kuşatma bu dayatmadan daha netameli, daha çetin olamaz. Ömür boyunca zırh taşımak bir bakirelik perdesini taşımaktan daha kolaydır. Ve bakireliğini Tanrı'ya adamak fedakarlıkların en zoru olduğu için en yücesi sayılır. Şeytanın gücü beldedir der ermiş Hieronymus. İnsanın durumu. Benim işim gücüm kendimi incelemek. Yapacak başka işim de yok zaten. Bakıyorum da öyle çürük taraflarım var ki söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam oturaklı neyim var? Her an sendeleyip düşebilirim. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle. Açken başka adamım sanki, yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, havada güzelse kötü kişi değilim. Ama bir nasır canımı yakmaya görsün, asık suratlı, aksi, yanına yaklaşılmaz bir adam olurum. Aynı atın yürüyüşü bir rahat gelir bana, bir rahatsız. Aynı yolu bir uzun bulurum, bir kısa. Aynı biçim bir hoşuma gider, bir zıddıma. Bir gün her işe yatkınım, bir başka gün hiçbir şey gelmez elimden. Bugün sevindiğim şeye yarın üzülebilirim. İçimde durmadan değişen, ele avuca sığmayan bir sürü duygu. Kara kara düşünceler, derken bir öfke. Ağlamaklı bir haldeyken, birdenbire taşkın bir sevinç. Kitapları karıştırırken bakarım, dün içinde türlü güzellikler bulduğum, oldukça coştuğum bir yer, bugün bir şey demez olmuş bana. Eviririm, çeviririm, orasını burasını okurum, nafile. O sayfalar boşalmış, yabancılaşmıştır artık benim için. Kendi yazılarımda bile her zaman ilk duyduğum, düşündüğüm şeyleri bulamam. Burada ne demek istemişim acaba derim. Değiştiririm çok kez ve yitirdiğim ilk anlamın yerine ondan değersiz bir yenisini koyduğum olur. Aynı yolda bir gider bir gelirim. Düşüncem her zaman ileri götürmüyor beni. Bir o yana, bir bu yana yalpalıyor, gelişi güzel. hafif bir tekne gibi azgın fırtınanın denizde bastırdığı. Çok kez başıma gelmiştir. Oyun olsun diye kendi düşüncemin tam tersini savunayım derken, kafam o tarafa öylesine kendini vermiş, bağlanmıştır ki kendi düşüncemi yersiz bulmaya başlayıp bırakmışımdır. Eğildiğim yere sürükleniveriyorum. Ağırlığım beni ondan yana düşürüyormuş gibi. Kendi içine bakan herkes de bunları söyleyebilir aşağı yukarı. Kürsüde konuşanlar bilir. Konuşurken duydukları heyecan onları inanmadıkları şeye inandırır. Soğukkanlı, sakin zamanımızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli anlarımızda nasıl benimser, ne camdan ne taşkınca savunuruz. Bir avukata davanızı anlatın yalnızca. Size ikircikli, kararsız laflar ederler. Bakarsınız bu adam sizin hakkınızı da savunabilir, karşı tarafında. Ama bol para verin, davanıza bir tutulsun, sizi kandırmak istesin. Bakın o zaman nasıl aklı da, bilgisi de sizden yana olur, hem de ne coşkunlukla. Kafasında birdenbire doğrunun şimşeği akmış, yepyeni bir ışıkla aydınlanmış, davanıza gerçekten inanmış, bağlanmıştır. Öyleleri vardır ki dostları arasında serbestçe düşünürken kıllarını kıpırdatmayan bir düşünce uğruna mahkemede yargıcın sertliğine içerleyerek, inada kapılarak ya da şöhretlerini yitirmek korkusuyla ateş alev kesilirler. Özgürlük üstüne. Özgürlüğe öyle düşkünüm ki koca Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Orada pineklemektense alır başımı, havası, toprağı bana açık bir yere giderim. Hey Allah'ım, çekilir şey midir ülkenin bir bucağına çivilenip kalmak? Niceleri yasalarımıza aykırılık ettiler diye kentlere, alanlara, herkesin gidip geldiği yollara uğrayamadan yaşayabiliyorlar. Benim hizmet ettiğim yasalar küçük parmağımı bile köle etmeye kalksalar nereye olsa gider başka yasalar arardım. Cimrilik bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. Mutluluk. Büyük İskender'in dal kavukları onu Zeus'un oğlu olduğuna inandırmışlar. Bir gün yaralanıp da yarasından kan aktığını görünce, buna ne diyeceksiniz bakalım demiş. Kıpkızıl, mis gibi insan kanı değil mi bu? Homeros'un destanlarında tanrıların yarasından akan kan hiç de böyle değildir. Şair Hermodoros, Antigonos'u öven şiirlerinde ona güneşin oğlu diyormuş. Antigonos, o tırağımı döken adam benim güneşin oğlu olmadığını çok iyi bilir demiş. İnsan her yerde hep o insandır. Ve bir insanın özünde soyluluk olmadı mı, dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. Kızlar alsa çevresini, güller bitse bastığı yerde. Ruhu kaba ve duygusuz olan için bütün bunlar niye yarar? İnsanın sağlığı ve düşüncesi yerinde değilse, hazdan, mutluluktan da bir şey anlamaz. Sahibine göre değişir bir şeyin değeri. Zarar görürse kötüdür, yarar görürse iyi. Talih insana bütün nimetlerini verse, onları tadabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır. Ev, mal, mülk, yığınla tunç ve altın. Yarasına merhem olmaz vücudunda, ruhunda dert olan adamın. Eldeki nimetleri tadabilmesi için keyfi yerinde olmalı insanın. Ev bak niye yarar dertli, korkulu olana, gözleri çipilli olan ne yapsın tabloyu? Damlalı hasta neden gitsin hamama? Nasıl dili pas tutmuş bir adam Yunan şarabının tadından bir şey anlamazsa, nasıl bir at üzerindeki zengin koşumların farkında olmazsa, vurdum duymaz, zevksiz bir ahmak da içinde yaşadığı nimetlerin tadına varamaz. Platon da der ki, sağlık, güzellik, güç, zenginlik ve bütün bu iyi dediğimiz şeyler insanın doğrusuna ne kadar yarışırsa eğrisine de o kadar yaraşmaz. Kötü dediğimiz şeyler de tersine. Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça döşek rahat olmuş neye yarar? Vücudumuza bir iğne, ruhumuza bir dert girdi mi, dünyalar bizim de olsa rahatımız kaçar. Kumsancıları bir başladı mı, insan ne kadar devletli, haşmetli de olsa tacını, tahtını, sarayları unutmaz mı? altına, gümüşe gömülü de olsa. Bir kral öfkelendiği zaman krallığı onu kızarmaktan, sararmaktan, deli gibi dişlerini gıcırdatmaktan koruyabilir mi? Kral kafalı ve iyi yaratılışlı bir adamsa mutluluğuna krallığının kattığı şey pek azdır. Miden iyi, ciğerlerin ayakların sağlamsa kralların hazineleri daha fazla mutlu edemez seni. Tacın tahtın yalancı, aldatıcı şeyler olduğunu görür. Hatta belki de kral Seleukos gibi düşünerek der ki, hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa elini sürmez geçer. Seleukos bununla iyi bir krala düşen ödevlerin ne büyük ne ezici olduğunu söylemek istiyordu. Gerçekten başkalarını düzene sokmak az iş değildir. Kendi kendimize düzen vermenin ne kadar güç olduğunu biliriz. İnsanlara komuta etmek pek rahat bir iş gibi görünür. Ama ben kendi hesabıma insan kafasının ne kadar güçsüz, yeni ve belirsiz şeyler arasında doğruyu bulmanın ne kadar güç olduğunu gördükten sonra şu kanıya vardım ki, başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay, çok daha hoştur. Çizilmiş bir yolda yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak ruh için büyük bir rahatlıktır. Öyleyse sessizce boyun eğmek devletin dümenini tutmaktan iyidir. Kaldı ki Kehüsrev'in dediği gibi insanın komuta etmeye hakkı olması için komuta ettiklerinden daha değerli olması gerekir. Ama Ksenofanes'in anlattığına göre kral Hieron daha ileri giderek diyor ki, krallar benden hazlarını bile herkes kadar tadabilecek halde değillerdir. Çünkü rahatlık ve kolaylık onlara, bu hazlardan bizim duyduğumuz acıyla karışık tadı, mayhoşluğu tattırmaz. Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmak da mideyi bozar. Bolluk kadar insanı sıkan, usandıran bir şey yoktur. Karşısında 300 kadını birden buyruğuna hazır gören bir adam da istek mi kalır? Büyük sultanın sarayında öyleymiş. Onun atalarından biri de ava giderken beraberinde en az 7000 şahinci götürürmüş. Böyle bir avın anlamı ve tadı acaba neresindeydi? Ölüm. Madem ki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrat'a, 30 zalimler seni ölüme mahkum ettiler dedikleri zaman, doğa da onları demiş. Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık? Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de her şeyin ölümü olacak. Öyleyse 100 yıl daha yaşamayacağız diye ağlamak, 100 yıl önce yaşamadığımızı ağlamak kadar deliliktir. Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelirken de ağladık, eziyet çektik. Bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik. Başımıza bir kez gelen şey büyük bir ders sayılamaz. Bir anda olup biten bir şey için bu kadar zaman korku çekmek akıl kârı mıdır? Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki ayrımı kaldırır. Çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, Hippanis ırmağının suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat 8'inde ölen genç, akşamın 5'inde ölen yaşlı ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını, bahtsızını hesaplamak hangimize gülüş gelmez? Ama sonsuzluğun yanında dağların, ırmakların, yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların ömrü yanında bizim hayatımızın uzunu, kısası da o kadar gülüştür. Doğa bunu böyle istiyor. Bize diyor ki, bu dünyaya nasıl geldiyseniz öylece çıkıp gidin. Ölümden hayata geçerken duymadığınız kaygıyı, hayattan ölüme geçerken de duymayın. Ölümünüz varlık düzeninin, dünya hayatının koşullarından biridir. İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini ve hayat meşalesini. Birbirine devreder koşucular gibi. Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız? Sizin hatırınız için evrenin bu güzel düzenini değiştirecek değilim ya. Ölmek yaratılışınızın koşuludur. Ölüm sizin mayanızdadır. Ondan kaçmak kendi kendinizden kaçmaktır. Sizin bu tadını çıkardığınız varlıkta hayat kadar ölümün de yeri vardır. Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. Bize verdiği hayatı kemirmeye başlar ilk saatimiz. Doğumla ölüm başlar. Son günümüz ilkinin sonucudur.